Ajans Muhabbeti. Sema Durak ve Halil Bitkin'in sanata göz açtırmadan yediğin sanatı konuştuğu haftalık bir podcast serisi.
Arkadaşlar bize para verdiler. Arkadaşlar bize sponsor oldular. Çılgın çılgın. Şimdi işte hoş geldiniz Ajans Muhabbeti'ne, anlıyor musunuz?
Tekrar başlıyoruz.
Tekrar sıfırdan başlıyoruz şu anda. Herkese merhabalar. Ajans Muhabbeti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Merhaba herkese.
Ne haber?
Dinlendik. Tekrar geliyoruz. Çok iyiyim. Lafın, enerjiyiz.
Lafının üstünde konuşuyorum. Sadece birbirimizin lafının üstünde konuştuğumuz bir program olacak bir program. Yemin ederim bu hafta boyunca sadece sosyal medyadan gördüğüm bir şeyi ilk başta söyleyeceğim. Bir tur nefretim var. Kusayım, ondan sonra gideyim. Müsaaden var mı?
Tabii ki.
Tamam. Hadi çok bakalım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sosyal medyada Reels'larda gezerken iki Reels'ta bir tamamen şöyle bir şey çıkıyor karşıma. Et 4 şu anda ayaklarını yıkıyor. Et 2 şu anda camdan bakıyor. Et 6 şu anda dedesini gıdıklıyor.
Eda?
Eda dedesini gıdıklıyor. Siz bilmiyorsunuz, ben söyleyeyim. Eda diye bir arkadaşımız var. Kendisi Romanya vatandaşlığı kovalıyor. Dedesi Romanya'dan göçmüş macir. Kendisi dedesini nereden göçtüğüne dair o kadar darladı ki dedesi telefondan onu engelledi. Yani işte böyle bir vatandaşlık sevdası, böyle bir kovalama. Helal olsun sana Roman göçmen, Roman kızı.
Bravo.
Bravo sana. Kanal D'de biliyorsun 3 Kız Kardeş diye bir dizi var. Bu dizinin hangi zamanda hangi mekanda geçtiği çok belli değil. Yok işte ellerindeki telefonlar 90'lı yılların telefonu. Yok kıyafetler 2000'lerin kıyafetleri. İşte mekanlar 70'lerin 60'ların falan mekanları. Herkes bir farklı konuşuyor. Herkes sanki böyle zaman tüneli içerisinde sıkışmış bir dizi. Bu dizinin bir başrolü var. Türkan karakterini oynayan oyuncu işte 3 Kız Kardeş'in en güzeli olarak veriliyor. Bu oyuncu daha öncesinde çok da fazla bir yerde oynamamış zaten ama ya gerçekten o kadar kötü oyunculuk yapıyor ki. Anlatamam sana. Yani ağlama sahnelerinde ağlayamıyor. Gülme sahnelerinde gülemiyor. Her konuştuğu, her söylediği yapmacık. Ben de diyordum ki ya kız karakteri anlayamadı. Geçtiğimiz günlerde bu dizi münasebetiyle bir reklamda oynattılar kendisini. Ariel reklamında. Reklamında konusu şu. Hani evde kirlenmeler, rekeler bilmem ne falan filan oluyor. Sadece evde olmuyor kardeşim, dizi setlerinde de oluyor diye kıza kendisini oynamasını söylemişler. Yani Ariel reklamında kız kendisini oynayarak üstüne bir bardak bir şey dökecek ve konuşacak, bilmem ne yapacak. Bunu da paylaşırız. Tamam. Bu kadar ben kötü bir üstüne vişne suyu dökme sahnesi ve daha sonrasında devamında konuşma sahnesi görmedim. Yani kız kendisini bile oynayamıyor. Gerçekten müthiş kast. Gerçekten müthiş bir oyunculuk örneği. Kanal D'yi tebrik ediyorum bu noktada.
Bu reklamlar da 90'lar reklamı galiba. Üstüne bir şey döküyor. Aa, Ariel'de yıkayım falan.
Bunlar hiç değişmez. Bunlar reklam klişeleri. Reklam klişeleri bu. Peki o zaman İstersen bu hafta izlediğimiz ilk işle başlayalım. Ellerimi birbirine şaklatacaktım. Sonunda vazgeçtim. Şey gibi oldum. Hop hop hop. Bir beyaz mendil var ya o video, biliyor musun? Bir şey de bil. Bir şey de bil sosyal medyadan. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne diye bir dizi geldi Netflix'e, gördün mü?
Evet.
Çok tatlı değil mi?
Yani görsel olarak çok tatlı. Hiç izlemedim. Ama hani bir baktığımda benim ilgimi çekti açıkçası.
Senin ilgini çektiği gibi çok fazla kişinin de ilgisini çekmiş. Çok kısa sürede 61 ülkede ilk 10 yapım arasına girmiş insanların dikkatlerini çeken. Bu zamana kadar Netflix'in en iyi Türk dizi skoru açıkçası. Herkes çok beğenmiş ve birbirine tavsiye etmiş. En çok konuşulanlardan bir tanesi olmuş. Ben kısaca hikayesini anlatayım, istersen ondan sonrasında konuşmaya devam edelim. Bir anne ve kız, işte bunu Melisa Sözen'le Eylül Tumbar oynuyor ki Eylül Tumbar'ın ilk kamera karşısı oyunculuğuymuş. Gerçekten çok şaşırdım çünkü iyi bir oyunculuk sergiliyor açıkçası. Bir otele gitmesiyle başlıyor ve anlıyoruz ki onlar kısa sürede sürekli oteller değiştiriyorlar ve işte bir şeyden kaçarak hayatlarına devam ediyorlar. Aslında dizinin tamamen kurgusu bunun üzerine ama gerilimi o kadar dozunda ve o kadar doğru şekilde vermişler ki yani tıpkı yabancı filmlerdeki şüphe sahneleri gibi, hani sadece bir sahne görüntüsü üzerinden sen zaten bunu anlıyorsun. Onun verdiği hissiyatı çok net şekilde anlıyorsun. Melisa Sözen'in zaten burada oyunculuğu çok iyi. Biliyorsun zaten Kırmızı Oda'da da en son performansı falan bayağı konuşulmuştu. Sadece burada kostümlerle alakalı bir sıkıntı var. Melisa Sözen'in resmen kostümü, gördüm mü bilmiyorum, Marla Singer olmuş.
Evet.
Fight Club. Yani ben birinin hayali çıkacak diye düşündüm ben.
Ben de görsel olarak çok beğendim diziyi. Sanki hani Netflix'in Avrupa'da yaptığı o güzel işlerdenmiş gibi geldi. Ben böyle yeni yapımlarda filmlerden ya da dizilerden verilen referansları çok seviyorum. Burada da hani o Marla Singer demiştin. Ama hani hep böyle bir karanlık karakterimiz varsa o Marla Singer'ın referansı veriliyor ya. Bence biraz değişikliğe gidilmeli. Yani Türk yapımlarında da vardır hani geçmişimizde Yeşilçam'da vesaire. Böyle hani kötü, karamsar bir karakterin referansı da verilebilirdi. Sanki hani böyle sinemacılara böyle ilk başladıklarında paket olarak veriliyor. Karamsar.
Kötü karanlık. Karamsar karakterlere referans verilebilir dedin ya şey Asmalı Konak'taki Dicle. Ula büyü yapan yok mu işte şey oynuyordu. İpek Tuzcuoğlu'nun oynadığı karakter orada. Sen de yaş farkında çıkıyor böyle ortaya. Çok üzülüyorum. Tamam devam.
Sanki hani bir sinemacıya ilk başladığı anda bir paket olarak veriliyor. Karamsar karakterin de var. Almar Singer gibi.
Almar.
Onun dışında ismi benim çok aslında hoşuma gitmedi. Hani böyle TV8'de oluyor ya düşük bütçeli yapımlar dolduğun ev kaderindir falan. Ve sepya atılmış.
Onlar düşük bütçeli değildir de.
Ama yine kalitesiz duruyor ya. Öyle bir isim gibi.
Zaten hemen sponsor olunca başka şey işlerin düşük bütçeli olduğunu söylemeye başladın. Ya şöyle bence ilgi çekiyor isim ama bak bu konuda seninle zıt düştük. Yani bence insanların tıklamasına sebep olan faktörlerden bir tanesi de isim yani.
Evet ki bence de çok önemli de. Hani böyle üçlü sanki cümleymiş gibi benim çok hoşuma gitmiyor.
Büyük ev abluka da.
Ne alaka?
Son feci bisiklet. Bu arada bak bu işte kitap uyarlaması. Yine İyi Adamın 10 Günü'nde kitap uyarlamasıydı. İşte Sıcak Kafa da kitap uyarlamasıydı. Sıcak Kafa'nın ikinci sezonunu çekemedi derdi. Yani kitap uyarlamalarıyla devam ediyorlar ama bence bu aralar yapılan en iyi kitap uyarlamalarından bir tanesi. Galiba işte yavaş yavaş Netflix iyi kitapları bulmaya başlıyordu bakalım yani. Hep böyle kıyıda köşede olan işleri izliyorlardı ya da kitapları okuyorlardı herhalde. Şimdi bundan sonrasında iyileri bulacaklar. Bak ben de bunu anlamıyorum. İşte Türkiye'nin şu anda mesela en çok okunan kitap serilerinden bir tanesi işte Ahmet Ümit'in kitapları mesela. Örnek veriyorum. Onun Başkomiser Nevzat diye bir karakteri var ve işte kitapların tamamında müthiş bir gerilim, müthiş bir kurgu var. Ama abi hayvan gibi işte yap bir tane kitabı bir sezon 8 bölüm canavar gibi akıt. Ki yani 8 bölümden fazlası da çıkar istersen onun kitaplarında. İşte Patasana diye bir kitap var. Hem geçmişte geçiyor hem günümüzde geçiyor. Ya inanılmaz rahat şekilde akıtabilirsin. İstanbul'da zaten neredeyse bütün hikayeleri Ahmet Ümit'in. Hem onunla birlikte şeyin de devam edersin. Başkomiser Nevzat yap dizinin adını. 3 sezon 4 sezon git ondan sonrasında. Aynen, istediğin aynen. Şeyi al. Başkomiser Nevzat'la oynasın Haluk Bilginer. ulan canavar gibi iş yazdık aynen. Valla.
Senaristlerin yeni görevi şey galiba güzel kitap bulmak.
Evet. Senaristler akşama gelen mi? Milli Kütüphane'de takılıyorlar. Ders çalışıyorlar dönem ödevi yapanların yanında. Onlar da takılıyorlar.
O zaman sana bir soru soracağım.
Hadi buyur dinliyorum seni.
Böyle bir film izleyip de hiç o filmde olan bir karakterin içine girmek istedin mi? O karakter olmak istedin mi?
O karakter olmak istedim mi? İstedim ya ben Mad Max'teki baş karakteri çok severim. Mad Max Fury Road'daki. Daha doğrusu Mad Max işte karakterin adı, baş karakterin adı. Ben onun böyle bu apokaliptik gelecekte sürdürdüğü savaşı falan çok beğenmiştim. Hep de böyle ulan içinde olsam dediğim o kırmızı kumların arasında olsam dediğim bir yapımdı.
Evet çok güzel, ben de çok severim. Hep böyle bir karakterin yerinde olmak isteriz ama bu sefer yerinde olmak istemeyeceğimiz bir karakteri anlatan filmi anlatacağım şimdi. Filmimizin adı Ah Belinda. Şimdi Ah Belinda 1986 yapımı, Altı Firmaz'ın yönetmenliğini yaptı. Filmde Müjdar başrolde oynuyor. Şimdi diyeceksin ki neden 1986 yapımı bir filmi konuşuyoruz? Çünkü bu hafta filmin Ah Belinda'nın yeniden çevrimi yapılacak ve 2023 yılında Ah Belinda tekrar vizyona girecek.
Gördüm galiba şey Kadir Doğulu'nun karısı oynuyor.
Evet, Neslihan Atagül. Başrolde oynuyor. Senaristliğini de bizim favorimiz olan Hakan Bonomo yapıyor.
Gerçekten. Evet. Bak, aktris dizisi de geliyor. Aile de var. Aktris dizisi de Disney Plus'a çıkıyor.
Aa.
Onun da yönetmeni Hakan Bonomo. Yine senarist de aynı çıktı. Hakan Bonomo şey, aile zaten var. Adam tek başına neredeyse dijital platform kuracak.
Bütün yayınları Hakan Bonomo.
Bonomo Plus.
Çok iyi. İki filmin de senaryosu aynı. Atıf Yılmaz filmlerini sosyal içerikleri olan fantastik filmler olarak tanımlıyor. Bu nedenle de hani filmlerinde böyle fantastik şeyler olurken bir de izleyici ondan bir mesaj alıyor. Bu filmde de Serap karakteri üzerinden mesaj alıyoruz biz. Serap bir tiyatro oyuncusu. Döneminde kadına biçilmiş hani roller vardır ya, işte çocuk bakacaksın, temizlik yapacaksın gibi. O rolleri üstlenmemiş bir karakter. Daha modern bir yaşamı var yani. Bir şampuan reklamı da Naciye isimli böyle iki çocuklu işte kocasına hizmet eden bir karakteri canlandıracak. Bu çekim sırasında da fantastik bir olay oluyor ve Serap Naciye'nin hayatına hapsoluyor. Kimse Serap olduğuna inanmıyor Naciye'nin hayatında. En son Serap artık hastaneye kadar gidiyor çünkü onu deli sanıyorlar. Tam Naciye olduğunu kendine de ikna ettiği sırada kendi hayatına geri dönüyor.
Dur, ne yaptın, spoiler verdin ya izlemeyenlere. Daha hayır, bir de önümüzdeki hafta çıkacak Adamlar Durdukken.
Ama zaten ne spoiler'ı, film var.
Tam 86 yılında çıkmış filmi. Bizi dinleyenler izlememiş olabilirler yani. Ben izlemedim mesela.
Yani öyle de.
Beni mahvettin ya. Ben orada kalıyor zannediyordum falan.
Ama şimdi oraya nasıl geliyor? Önemli olan o.
Önemli olan sonuç değil, tabii, yoldur.
Yolsun.
Varmak değil yani.
Ataerkil toplumda böyle kendine yer bulmaya çalışan Serap'la 1986 yılında izleyenler kesinlikle özdeşleşmiştir ama şimdi yıl 2023 oldu ve biz bu filmi izlediğimizde hala onunla özdeşleşebiliyorsak bir sıkıntı var gibi.
Bu şeyde bu arada ben fragmanda çok komedi vibe aldım ama senin burada anlattığın tarzda aslında o kadar da böyle bir komik hali yok 86 versiyonunda, öyle mi?
Yani 2023 yapım biraz daha eğlenceli hale getirilmiş. Ama mesajı verdiğini düşünüyorum, yine de vereceklerdir. Böyle sosyal konulara odaklanmak, bir şeyleri eleştiren filmler izlemek güzel. Ve hani beni mutlu ediyor böyle şeylerin olması. Ahbap'ın da onlardan biri ama hani keşke 2023'ün böyle konularına seslenebilseydi. Yani hani 1986'da izlemiş olduğumuz bir şey değil de o Belinda'nın 2023'te ne yaşayabileceğini konu alsalardı bence daha güzel olurdu.
Öyle olabilir ya, versiyon yapmış olabilirler.
Ama ya
Sherlock gibi yani, Sherlock evet. Dizisi de hani aslında geçmişi anlatmıyor, günümüzde geçiyordu ya.
Ama fragmanı izlediğimde bana aynısı geldi. Yani her şeyiyle aynı.
Yani bir şeyler kapmış olurlarsa bence izlenebilecek bir film. Ya işte böyle işte o kadar şeylere hasretiz ki, bu tarz işlere o kadar hasretiz ki. Yani bir miktar fantastik iş, bir miktar bilim kurgu iş hemen böyle bizim ilgimizi çekiyor ve işte üzerine konuşuyoruz. Aslında böyle Türk sineması da dijitalde, TV'de bir kırılma noktasında. O kırılma noktasından şu anda doğru tarafa doğru kendilerini atan insanlar alacaklar, yürüyecekler. Ama doğru tarafa atamayıp da hala aynı kafada garanti tutacak iş mantığıyla bir şey çekmeye çalışan insanlar patır patır dökülecekler. Peki, dur o zaman, belki benim kısmım geldi, heyecanlar elim ayağım tutuyor. Tarantino'nun 10. ve de sonuncu filmi geliyor. 9 film çekti bu zamana kadar biliyorsun ve hepsi birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor kendi dünyasında. Ve işte birbirlerine sürekli referans veren filmler bunlar. Gerçekten çok da severim Tarantino sinemasını. Şimdi 10. filmin çekimlerine başladı. Film stüdyoları Tarantino'ya sürekli şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte hani çekmek istediğin takdirde devam et, işte bilmem ne yap falan, hikayeye şöyle böyle, hani senin tarzında başka bir işi yorumlayalım bilmem ne yapalım falan. Tarantino hayır teşekkür ederim, ben işte istemiyorum ve son filmi bitireceğim hani ve bu şekilde ayrılacağım diye sürekli şey yapıyor. Ben hayatımda bu kadar cool bir yönetmen görmedim. Adam çekecek ve bitirecek, tamamen kendi kafasındaki işi çekti, kral gidiyor. Helal olsun sana reis. Ne denir bilemedim yani. Tarantino herhalde ayağına sağlık denir. biliyorsun kendisi bir neslin ayak fetişi olmasına sebep olan.
Fetişin ne demek olduğunu öğreten.
Fetişin ne demek olduğunu öğreten. eBay'den insanların kullanımlı çorap satın almasına sebep olan bir kraldır. Sen sever misin?
Ya ben yönetmenim.
Ayak sever misin?
Hayır.
Tarantino'yu dedim zannettim. Tarantino'yu mu söyledim? Söyledim sen.
Tarantino'yu ben pek sevmiyorum da.
Ciddi misin? Ya çok üzüldüm böyle.
Yani güzel filmleri var, çok güzel filmleri var. Ama çok benim tarzımı yansıtmıyor. Öyle kanman sevmem.
Ya niye böyle fışkıracak kanlar? O zaman şimdi bak, benim en sevdiğim kısma geldik. NBC abimize yapmıştık.
Evet.
Yeni çıkacak filminin kafa tomografisini burada çekmiştik. Şimdi Tarantino abimiz için de yapalım.
Hadi bakalım.
Şimdi seninle birlikte Tarantino sinemasının yeni filmi nasıl dolduracağını hemen bulalım. Tamam. Şimdi ben baştan yazıyorum. Bol bol kemikli ayak. Onun böyle evet. Şeyini, iliğini çekeceksin içine.
O zaman bir tane oyuncusu kesinlikle Samuel Jackson.
Ha, aynen, Samuel Jackson böyle kenardan gülecek böyle. O zaman ben yazıyorum hemen. İşte kan, kopan uzuvlar, fışkıran kameraya kanlar, bilmemler falan. Her yerde kırmızılık. Bu final sahnesine doğru oluyor genelde. Evet, ortalara da bir şeyler yazmak lazım.
O zaman ortalara şunu veriyorum. Tek planda çekilmiş yemek yeme sahnesi.
Oo, harika. Brad Pitt gene bir şeyler yiyor. Hamburgerler yeniyor, bilmem ne oluyor. Tamam, ben de veriyorum. Şey, tepe açı. Böyle bagajdan çekiliyor ya da işte yerden çekiliyor bilmem ne falan filan ya. Onlar da çok karizmatik oluyor Tarantino filmlerinde.
Bir tane de güzel uzun boy sarışın bir kız koyduk mu? Tarantino.
Aynen, o da başrol olursa. Tamam, oldu bitti ya. 10 numara yeni Tarantino filmini sizler için çekmiş olduk burada.
Aynen.
Ama gerçekten ben bu zamana kadar yapmış olduğu filmografiyi çok seviyorum. Kendisini tebrik ediyoruz. 10. filmini de merakla bekliyorum. Elimle zafer işareti yaptım ama kimse görmüyor şu anda. 10. filmini de gerçekten merakla bekliyorum cidden.
Ben de. Çok merakla beklemiyorum ama bekliyorum.
Peki böylelikle Ajans Muhabbeti'nin yeni bölümünün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.
Hoşçakalın.
Ne diyorsun, yok kan sevmem ben bilmem ne falan filan ya.
Yani kan gereksiz bir şey.
Ya ne, kanlar havada uçuşacak. Tarantino kardeşim bu yani. Ne olacak ya? Ayaklar olacak, Tarantino olacak.
Gayrimenkul ticaretinin yeni adresi En Gayrimenkul, Ajans Muhabbeti'ni sundu.